Ayrım 20, Kendi Kutup Yıldızını Bul, Nüvide Gültunca Tulgar, sayfa 353. 11 Eylül. Yarın ya da öbür gün, ya da herhangi bir gün, sizin de gününüz aksiliklerle başlarsa, amma da şanssız bir günündeyim diyerek yakınmaya başlamayın hemen. Çocuğunuz o sabah ayakkabılarını hızlı giyemediği için otobüse yetişememiş ve okula geç kalmış olabilir. Aceleyle kahvaltı ederken çay bardağını üstünüze devirmiş olabilirsiniz. Kapıdan çıkarken ayağınız kayabilir ve düşebilir, üstünüzü başınızı kirletebilirsiniz. Hemen başlamayın yakınmaya. Bu yazıyı aklınıza getirin ve sonra da sevinin. Fakat bu yazıyı aklınıza getirebilmek için onu önce okumanız gerekir. Başlayın. Şirket genel yönetmeninin oğlu o gün anaokuluna başlayacaktı. Babası okula onu kendisi götürdü ve bu nedenle de o sabah işine zamanında gidemedi. Şirkette çalışanlar her sabah sırayla poğaça getirmeye karar vermişlerdi. Poğaça getirme sırası o sabah John'daydı. Poğaçaları aldı ama sabah işe geç kaldı. Shebe'nin çalar saatinin pili o sabah bitmişti. Uyanması gereken saatte uyanamadığı için o sabah işe geç gitmek zorunda kaldı. Kavşakta bir trafik kazası olmuştu ve yol kapalıydı. James o nedenle işe geç kaldı. Larry soluk soluğa kalmasına karşın otobüse yetişemedi ve işine zamanında gidemedi. Bob kahvaltıda pantolonuna reçel damlattı. Otobüs durağına gitmesi gerekirken pantolonunu değiştirmek için yatak odasına gitti ve doğal olarak işine zamanında yetişemedi. Gary'nin otomobilinin aküsü bozulmuştu. Otomobilini bir türlü çalıştıramadı ve işe geç kaldı. Harry tam evden çıkarken telefonun çaldığını duydu. Geri döndü, telefonda bir süre konuşmak zorunda kaldı ve işine zamanında gidemedi. Johnny o sabah bir türlü boş bir taksi bulamadı ve işe geç kaldı. Sam'in bir gün önce satın aldığı ayakkabısının topuğu vuruyordu. Tam iş yerine ulaştığında topuğunda içi su dolu kocaman bir şiş oluşmuştu. Karşı kaldırımdaki eczaneye gitti ve bir yara bandı aldı. Fakat işine geç kalmıştı. Tüm bu kişiler bugün yaşıyor olmalarını, o sabah başlarına gelen bu küçük aksilikleri borçludurlar. O sabah başlarına bu küçük aksilikler gelmeseydi, hiçbiri işine geç kalmayacaktı. Ve işlerine zamanında gittikleri için de o sabah ölmüş olacaklardı. Çünkü o sabah 11 Eylül günüydü. Ve bu kişilerin tümünün iş yerleri New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerindeydi. Onlar o sabah işlerine zamanında yetişemedikleri için İkiz Kulelere yapılan uçak saldırısından kurtulmuşlar ve yaşamda kalabilmişlerdi. Şimdi ne zaman bir asansöre yetişemezsem, kapıdan çıkarken çalan telefonuma yanıt vermek için geri dönmek zorunda kalırsam ya da arabam yolda trafiğin ortasında sıkışırsa, bugün aksilikler birbirini kovalıyor diyerek yakınmıyorum. Aksilik dediğimiz o ufacık tefecik olaylar sayesinde kim bilir ne büyük felaketlerden kurtarılmış olduğuma inanarak hatta seviniyorum bile. Size de öneririm. Öyle anlarda siz de benim gibi yapın. Bütün Dünya Dergisi, Aralık 2003. Savaşı yaşlı adamlar ilan eder, genç adamlar ölür. Anonim. Unutma ki ağzında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi vardır. John Lilly. İnsanları ikna edemezsen akıllarını karıştır. Harry S. Truman. Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, yaprakları yine de yere dökülür. Çin atasözü. Gözlerin konuştuğu dil her yerde aynıdır. G. Herbert. Ancak aptallar ve ölüler düşüncelerini hiç değiştirmezler. J. R. Cowell. Hiçbir yeteneği olmayan insanlardan her şey beklenir. John Steinbeck. Bekle beni Everest. Sir Edmund Hillary, 29 Mayıs 1953 tarihine değin zirvesini kimsenin göremediği Everest'e tırmanan ilk kişiydi. Bunu o başardı ve bu başarısı nedeniyle Kraliçe Elizabeth tarafından kendisine şövalye unvanı verildi. Hillary'nin bu başarısının altındaki öyküsünü ve gizini onun High Adventure, Yüksek Serüven adlı kitabını okuyunca öğrendik. Sir Hillary, 1952 yılında da Everest'e çıkma girişiminde bulunmuş, fakat bu girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu girişimden birkaç hafta sonra İngiltere'de bir okulun öğrencilerine konuşma yapmak için çağrılmıştı. Konuşmanın konusu onun zirveye tırmanış girişimiydi. Edmund Hillary bu girişiminde başarısız olduğunu kabul ettikten sonra bir süre durdu ve mikrofonu bırakıp konuşma kürsüsünün yanında duran Everest'in büyük boy fotoğrafı önüne doğru yürüdü. Sonra da fotoğrafa dönüp yumruğunu havaya kaldırarak yüksek sesle koca zirveye meydan okudu. "Beni bu ilk denememde yendin ama senle davam bitmedi ey Everest!" diye haykırdı. "Bekle beni, sana yine geleceğim ve seni bu kez ayaklarımın altına alacağım." Everest'te bu meydan okumasından sonra Hillary, salondaki öğrencilere döndü ve onlara bir yıl sonra ulaşacağı başarının gizini o gün açıkladı. "Beni bu kez yendiği için Everest gözümde şimdi daha da büyüdü ama," dedi, "benim bunu bildiğim gibi o da şunu iyi bilmek zorundadır. Onu yenemediğim için bendeki inanç ve azim de daha büyüdü, daha güçlendi." Bu konuşmadan bir yıl sonra Everest, Hillary'nin ayakları altındaydı. Haset, insanların duyguları içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır. Bacon. Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir. Shakespeare. Hiçbir şey ele gelince hayalde olduğu kadar güzel kalmaz. Ne Richard Nash. İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes. Cenap Şahabettin. İnsanların bazen birbirlerine söyleyecek sözü yoktur ama yine de konuşurlar. Senen Kor. Büyüklüğün belli bir ölçüsü yoktur. Yükselten ya da alçaltan şey kıyaslamadır. Bir nehirde büyük görünen bir gemi denizde küçüktür. Seneca. Kızgın bir sobanın üzerinde geçen bir dakika, bir saat gibi, güzel bir kadının yanında geçen bir saat, bir dakika gibidir. İşte izafiyet teorisi budur. Einstein. İnsanın dostu yoktur, saadetin dostu vardır. Napolyon. Magna Carta'dan. Magna Carta'nın insanlık için bugün bile önem taşıyan maddelerinden kimileri şunlardır. Hiçbir özgür insan yürürlükteki yasalara başvurulmaksızın tutuklanamaz, cezaevine konulamaz, mülkü elinden alınamaz, yasaların güvenliğinden ve güvencesinden yoksun bırakılamaz, sürülemez ve herhangi bir biçimde yok edilemez. Adalet satılamaz, geciktirilemez, hiçbir vatandaş ondan yoksun bırakılamaz. Yasalar dışında hiçbir vergi, yüksek rütbeli kilise adamları ve baronlardan oluşan bir kurula danışılmadan, haciz yoluyla ya da zor kullanılarak toplanamaz. Emerson, yaşam gerçeğini anlatıyor. Çocuklar, büyük bir çocuk olunca ben, şunları, şunları, şunları yapacağım derler. Sonra büyük çocuk olduklarında, büyüyüp adam olduğumda diyerek başlarlar ileride yapacaklarını sıralamaya. Büyüyüp adam olduklarında bu kez hele bir evleneyim derler ve yaşamlarında yapmak istediklerini bu girişten sonra saymaya başlarlar. Sonraki yıllarda ise tümcenin başlangıcı emekli olayım, ondan sonraya dönüşür. Emekli olduklarında arkalarına dönüp adım adım yürüyerek geçtikleri yollara baktıklarındaysa Bu kez soğuk bir rüzgarın her şeyi silip süpürdüğünü görürler. İşte ancak o zaman bir gerçeğin ayırdına varırlar. Yaşam, yaşanmakta olan her anın dokusundadır. Ve ona ilerideki bir noktadan geri dönüp bakıldığındaysa her şey için artık çok geçtir. Olayları kendi akışına bırakmak, bize her şeye hemen müdahale etmeme alışkanlığı kazandırır. Böylece sorunlara hemen karışıp, belki de hiç istemediğimiz bir duruma düşmektense, bir adım geride durup neler olacağını izleyebiliriz. Alan Klein, Mizahın İyileştirici Gücü. Şoke eden üniversite mezuniyet konuşması. Amerikan üniversitelerinin güzel bir geleneği vardır. Her üniversite kendi alanında çok sivrilmiş ama mutlaka akademik hayattan gelmesi de gerekmeyen önemli bir ismi mezuniyet konuşması yapmak ve yeni mezunlara öğütler vermek üzere her yıl davet eder. Bu yıl ünlü Yale Üniversitesi mezuniyet töreninde konuşma yapmak üzere Oracle bilgisayar şirketinin kurucusu ve genel müdürü Larry Ellison'ı davet eder. Ancak Ellison'ın yaptığı şu konuşma herkesi şoke eder. Yale Üniversitesi mezunları, daha önce böyle bir giriş görmediğinizi tahmin ediyorum ama benim için bir şey yapmanızı istiyorum. Lütfen etrafınıza iyice bakın. Solunuzdaki sınıf arkadaşınıza, sonra da sağınızdaki sınıf arkadaşınıza bir bakın. Ve şimdi şunu aklınıza koyun. Bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, hatta 30 yıl sonra solunuzdaki kişi hiçbir şeyi başaramamış olacak. Sağınızdaki kişi de aslında hiçbir şey başaramamış olacak. Ve siz, ortadaki, ne bekliyorsunuz? Siz de başaramayacaksınız. Başaramayacaksınız. Aslında bugün şöyle bir etrafıma baktığımda parlak bir gelecek için yüzlerce umut ışığı göremiyorum. Yüzlerce değişik endüstride liderliği ele alacak kişiler de göremiyorum. Görebildiğim tek şey, geleceği başarısızlıktan başka bir şey olmayacak yüzlerce insan. O kadar. Sinirlendiniz. Bu anlaşılabilir bir şey. Ben Lawrence Larry Ellison. Üniversite terk, kim oluyorum ve bu yetkiyi nereden alıyorum ki ülkenin en prestijli yüksek öğrenim kurumunun bu yılki mezunlarına böyle şeyler söyleyebiliyorum. Bu yetkiyi nereden aldığımı söyleyeyim. Çünkü ben, Lawrence, Larry Ellison, üniversite terk ve dünyanın en zengin ikinci adamıyım. Siz değilsiniz. Çünkü Bill Gates, o da üniversite terk ve dünyanın şimdilik en zengin adamı. Siz değilsiniz. Çünkü Paul Allen, o da üniversite terk ve dünyanın en zengin üçüncü adamı. Siz değilsiniz. Başka örnekler de var. Mesela Michel Dell. O listede 9 numara ve yukarı doğru hızla tırmanıyor. O da üniversite terk. Ve siz o listede hala yoksunuz. Şimdi çok kızdınız. Bu da anlaşılabilir. O halde biraz da gururunuzu okşamama izin verin. Pek çoğunuz burada 4 ya da 5 yıl eğitim gördünüz. Geleceğinize yönelik oldukça iyi bir eğitim aldınız. Bilmeniz gereken pek çok şeyi öğrendiniz. İyi çalışma alışkanlıkları edindiniz. Burada hayatınızın geri kalan kısmında size yardımcı olacak bir sürü insan tanıdınız. Onlarla bağlantı kurdunuz. Ve hayatınız boyunca yanınızdan ayrılmayacak bir kavramla güçlü bir ilişkiniz oldu burada. Terapi. Bunların hepsi güzel şeyler. Gerçekten kurduğunuz arkadaşlık bağlarına ihtiyacınız olacak. Bu çalışma alışkanlığına ve terapiye de ihtiyaç duyacaksınız hayat boyu. İhtiyacınız olacak çünkü üniversiteyi terk etmediniz. Dolayısıyla asla dünyanın en zengin insanları arasına katılamayacaksınız. Elbette belki de listeye 10 ya da 11. sıradan Microsoft yöneticisi Steve Ballmer gibi girebilirsiniz. Ama herhalde onun kimin için çalıştığını söylememe gerek yok, değil mi? Sadece kayda geçsin diye söylüyorum. O da zaten master'dan terk. Biraz geç kalmış anlayacağınız. Son olarak herhalde bazılarınız ya da umarım bu konuşmadan sonra çoğunuz kendi kendinize soruyorsunuz. Yapabileceğim bir şey var mı? Bir umut var mı? Maalesef hayır. Geç kaldınız. Beyninize çok şey dolduruldu. Siz onlara bakıp bir şeyler bildiğinizi sanıyorsunuz. Artık 19 yaşında değilsiniz. Evet. Şimdi gerçekten çok kızdınız. Bunu anlayabiliyorum. Belki de şu an size bir umut ışığı vermenin, bir çıkış yolu göstermenin tam zamanıdır. Hayır, 2000 mezunları size değil. Siz kaybettiniz. Sizi yılda 200 bin dolarlık komik maaş çeklerinizle baş başa bırakıyorum. Üstelik o maaş çekinin üstünde sizden birkaç yıl önce okulu terk etmiş birinin imzası olacağını söyleyerek. Öğütlerim size değil, daha alt sınıfta okuyanlara. Size söylüyorum. Hemen ayrılın. Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ayrılın. Hemen toplayın eşyalarınızı ve fikirlerinizi ve bir daha da geri dönmeyin. Terk edin. Her şeye yeniden başlayın. Size söyleyebileceğim tek şey, o başınızdaki kepler ve üstünüzdeki kıyafetin sizi aynen şu güvenlik görevlilerinin beni kürsüden aşağı çektiği gibi aşağı çektiği. Kaynak: kigem.com. Daha iyi yaşamak için. Montaigne, yaşamın çok nazik olduğunu, çok kolay kırılabildiğini belirtir. Genellikle çok küçük ve önemsiz aksilikler sorun çıkarır. Nasıl küçücük mektuplar en çok gözyaşı döktürürse, işte bu küçücük sıkıntılar da bizi öyle rahatsız eder ve izin verdiğimiz an günümüzü kapkaranlık eder. Siz izin vermedikçe, hiç kimse mutlu olmanıza ve elinizden gelenin en iyisini yapmanıza engel olamaz. Unutmayın ki bir anın öfkesini bastırabilen bir insan sorunlu bir günün önüne geçmiş olur. Günlük yaşamımızda karşılaşabileceğimiz küçük şanssızlıklar ve can sıkıcı imaların üzerine gidilip büyütülürse korkunç zararlara yol açabilirler. Bunları dikkate almaz ve kafanızdan kovarsanız gittikçe üzerinizdeki etkilerini kaybedeceklerdir. Her yerde kıskanç insan vardır. Unutmayın ki kıskançlık solucan gibi hep en güzel elmanın peşine düşer. Bir keşiş gibi yalnız yaşayarak yaşamınızda ilerleme sağlayamazsınız. Bu nedenle dünyayla, aksilikleriyle ve yergici insanlarıyla anlaşma yapmak zorundasınız. Hiç kimsenin yaşamınıza gözyaşı yağdırmasına ve bir kasvet örtüsü yayarak gününüze yenilgi saçmasına izin vermeyin. Unutmayın ki hata bulmak için ayrıca bir yeteneğe, özveriye, beyne, karaktere gereksinim yoktur. Siz izin vermedikçe hiçbir dış etken üzerinizde güç oluşturamaz. Zamanınız, aşağılık, kıskançlık, nefret ve imrenme duygularıyla savaşarak harcanmayacak denli değerlidir. Kırılması çok kolay olan yaşamınızı dikkatlice koruyun. Yalnızca Tanrı bir çiçeğe biçim verebilir. Ama aptal bir çocuk bu çiçeği kolayca koparabilir. Og Mandino. Gülümseyin ve merhaba deyin insanlara. Küçük şeyleri dert etmeyin. Kusursuz olmayabileceğinizi kabullenin. Rahat ve ılımlı insanların başarılı olamayacağı düşüncesini bırakın. Sevgi kapasitenizi geliştirin. Kimsenin sözünü kesmeyin. Tümcesini siz bitirmeyin. Birisine iyilik yapın ve hiç kimseye bundan söz etmeyin. İçinde bulunduğunuz anı yaşamayı öğrenin. Sizden başka herkesin bilgili olduğunu düşünün. Bırakın çoğu zaman başkaları haklı olsun. Sabırlı olun. Kendinize sorun. Bir yıl sonra bunun bir önemi olacak mı? Gerçeği kabul edin. Yaşam adil değildir. Her gün bir dakikanızı teşekkür edecek birisini bulmak için harcayın. gülümseyin ve merhaba deyin insanlara. Daha iyi bir dinleyici olun. Savaşlarınızı akıllıca seçin. Gönlü bol olmayı, haklı olmaya yeğleyin. Bugün 3 kişiye onlara ne çok sevdiğinizi söyleyin. Doktor Richard Carson. Aşağıdakiler, yukarıdakiler. Karga tüm gün hiçbir şey yapmadan ağacın en yüksek dalında duruyordu. Küçük bir tavşan onu görünce sordu. "Ben de senin gibi tüm gün hiçbir şey yapmadan oturabilir miyim?" dedi. Karga, "Elbette, neden olmasın?" diyerek karşılık verdi. Onun bu yanıtı üzerine tavşan olduğu yere çöktü ve hiçbir şey yapmadan oturmaya başladı. Bir süre sonra çalılıkların arasından bir tilki fırladı ve tavşanın üstüne atladı. Onu yedi. Aşağıda olup bitenleri yukarıdan üzüntüyle izleyen karga kendi kendine söylendi. Hem aşağıda olup hem de hiçbir şey yapmadan oturabilmenin bedeli çok yüksektir, tavşan kardeş, dedi. Sen işin bu yanını hiç düşünmedin. Konfüçyüs'ün aşk öğütleri. 1. Tedavi edilemez derecede romantik olun. 2. Birlikte kitap okuyun, el ele tutuşun ve birlikte düzenli yürüyüşlere çıkın. 3. Gülümsemeler bulaşıcıdır. Ona da bulaştırın. 4. Güvenilir bir sırdaş olun ve onu hiç kimseye şikayet etmeyin. 5. Onun en sevdiği çiçeği, rengi, müziği, şiiri ve yazarı bilin. 6. Ona beklemediği hoş sürprizler yapın. Hiçbir neden yokken de kart ya da küçük aşk notları yollayın. 7. Birbiriniz için özel ve gizli takma adlar bulun. 8. Aşk birlikte saçmalamaktır. Arada bir birlikte sonuna kadar saçmalayın. 9. Kimin haklı olduğunu tartışmayın. Neyin doğru olduğuna karar verin. Her tartışma sonunda barış anlaşmasına bir öpücükle imzalayın. 10. Sevdiğinizi yalnızca onun duyabileceği biçimde eleştirin. Övgünüzü ise bütün dünyaya duyurun. 11. Bedeninize iyi bakın. Daima sağlıklı ve dinç olmayı hem kendinize hem de ona borç bilin. 12. Bir kucaklaşmadan ilk ayrılan siz olmayın. 13. Eş seçmek kitap seçmeye benzer. İyi tasarlanmış bir kitap ve cilt ilginizi çekebilir. İçeriği sağlam olmadıkça sonunu getirmek zordur. 14. Aşk için evlenin. Hem eşinizin hem de kendinizin en iyi arkadaşı olun. Brezilyalı sokak çocuğu. Brezilyalı bir sokak çocuğu olan Josie'yi San Salvador kentinin sokaklarında tanıdım. Yaşları 8 ila 14 arasında değişen bir grup sokak çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Bana geceleri uyudukları, artık kullanılmayan otobüs garajını gösterdiler. Yatakları karton kutulardı. Çok dikkatli olmaları gerektiğini, çünkü polisler yerlerini bulursa çok kötü dayak yediklerini söylüyorlardı. O gün Josie ve arkadaşlarıyla sokakta futbol oynayarak geçirdim. Sokak çocukları bir top alamayacak denli yoksul oldukları için top yerine çöpte buldukları plastik bir şişeyle oynadık. Fakat çocuklardan biri şişenin üzerine düşüp de şişe parçalanınca oyunumuz son buldu. Zaten vakit geç olmuştu ve yanlarından ayrılmam gerekiyordu. Josie artık Kanada'ya döndüğümü bildiği için bana bir armağan vermek istedi. Ama bana verebileceği hiçbir şeyi yoktu. Ne evi, ne oyuncakları, ne de kitapları vardı. Josie'nin aklına giyecek başka giysisi olmadığı ya da gece üşüyebileceği gelmiyordu. Bana sahip olduğu en değerli şeyini, tuttuğu takımın formasının renklerini taşıyan tişörtünü armağan etti. Josie'ye bu armağanı kabul edemeyeceğimi söyleyince o kadar ısrar etti ki verdiği tişörtü kabul edebilmek için ben de ona üzerimdeki tişörtü vermek zorunda kaldım. Jussie'nin tişörtü kirli ve delik deşikti belki ama benim düz beyaz tişörtümden daha renkli ve güzeldi. Tişörtümü giydiğim zaman mutlulukla gülümsedi bana. Jussie'yi hiçbir zaman unutmayacağım. Çünkü bana paylaşma konusunda herkesin öğretebileceğinden çok şey öğretti. Yoksul bir sokak çocuğu olabilirdi. Ama tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. O zaman dünyadaki tüm insanların paylaşmayı öğrendikleri takdirde dünyada açlık ve yalnızlık denilen şeyin ortadan kalkacağını ve çekilen acıların azalacağını anladım. Craig Kelburger, Free the Children adlı kitabından. 20. ayrımın sonu, sayfa 373.